Ayrım 26.
Oblomov düşünmeye daldı ve içini çekti. Evet, o yol korkunç bir yoldur. Bir kadının o yoldan gidebilmesi için büyük bir aşka düşmesi, ölmeye razı olacak kadar sevmesi gerekir. Olga'ya dikkatle baktı. Yüzünden hiçbir şey okuyamıyordu. Sakindi, yalnız kaşı hafifçe kımıldıyordu. Mesela Sonichka, senin parmağın kadar değeri olmayan Sonichka, seninle konuşacak olsa... Olga gülümsedi. Gözleri ışıklanmıştı. Oblomov'un gururu Olga'dan bir fedakarlık koparmaya zorluyordu onu. Bundan duyacağı zevk pek büyük olacaktı. Farz et ki erkekler senin yanına artık çekingen bir saygıyla gelmiyorlar. Yüzüne cüretli ve manalı bir gülümsemeyle bakıyorlar. Oblomov Olga'ya baktı. Şemsiyesiyle kumların arasında bir çakıl taşıyla oynuyordu. Bir odaya giriyorsun, hanımefendiler nefretle başlarını çeviriyorlar. Bir tanesi kalkıp senden uzakta bir yere oturuyor. Ama senin gururun hiç incinmiyor. Onlardan daha iyi, daha üstün bir insan olduğundan şüphe etmiyorsun. Olga sükunetle, ne diye bana bu korkunç şeyleri anlatıyorsun dedi. Ben hiçbir zaman o yolu tutmayacağım ki. Oblomov düşünceli, evet, senin utanmaya karşı koyacak kadar gücün yok. Ölümden korkmayabilirsin. Korkunç olan insanın ölmesi değil, ölmeden önce geçirdiği acılı saatlerdir. Sen onlara dayanamazsın, kendini kaybedersin değil mi? Oblomov, Olga'nın düşündüklerini anlamak için gözlerinin içine bakıyordu. Olga ise neşeli görünüyordu. Oblomov'un anlattığı korkunç sahneler onu hiç rahatsız etmedi. Dudaklarında hafif bir gülümseme geziniyordu. Ne kendimi kaybetmeye ne de ölmeye niyetim var. Bütün bunlar hep yanlış. İnsan bu dediğin yola hiç girmeden de pekala sevebilir. Hatta belki daha fazla. Oblomov tekrar etti. Korkun yoksa niçin bu yola gitmem diyorsun? Çünkü bu yolun sonunda insanlar mutlaka birbirinden ayrılır. Bense senden... Olga sustu. Elini omzuna koydu. Ona uzun uzun baktı. Sonra birdenbire şemsiyesini bir tarafa attı. Taşkın bir atılışla kollarını boynuna doladı, onu öptü. Sonra kızaran yüzünü göğsüne bastırarak yavaşça ''Hiçbir zaman ayrılmayacağım'' dedi. Oblomov sevinçten bağırdı ve Olga'nın ayaklarının dibine, otların üstüne kapandı. Üçüncü bölüm. Oblomov eve dönerken sevinç içindeydi. Kanı kaynıyor, gözleri parlıyordu. Ona saçları bile tutuşmuş gibi geliyordu. Odasına bu halde girdi. Fakat girer girmez de coşkunluğunu kaybetti. Gözleri sevinçle parlarken birden hoşnutsuzlukla, hayretle donmuş, kendi koltuğunda oturan Tarantiev'e baka kalmıştı. Tarantiev kıllı elini uzatarak sert sert sordu. ''Amma da bekletiyorsun insanı, nerelerde dolaşıyorsun? Senin bunak herifin elinden artık hiçbir iş gelmiyor. Yemek istedim yokmuş. Vodka istedim vermedi.'' Oblomov böyle bir anda Tarantiev'i görmekle düştüğü şaşkınlıktan kurtulamayarak baştan sağma bir cevap verdi. ''Koruda biraz dolaşmaya gitmiştim.'' Oblomov yıllardır yaşadığı karanlık alemi unutmuş, o boğucu havadan kurtulmuştu. Tarantiev onu bir anda göklerden bataklığa indiriyordu. Niçin geliyor bu adam? Ne kadar oturacak? Yemeğe kalmak isteyecek mi? Ya İlinskilere gidemezsem? Bu düşünceler içinde kıvranan Oblomov ondan ne pahasına olursa olsun kurtulmak niyetindeydi. Üzgün bir sessizlikle Tarantiev'in konuşmasını bekledi. Tarantiev sordu. Ey ahbap, niçin gelip taşındığın evi görmüyorsun? Oblomov ona hiç bakmamaya gayret göstererek ''İhtiyacım yok artık'' dedi. ''Ben orada oturmayacağım.'' ''Ne? Oturmayacak mısın? Kiraladığın evde oturmayacak mısın? Ya kontrat ne olacak?'' ''Hangi kontrat? Unuttun mu yahu? Bir yıllık kontrat imzaladın. 800 rubleyi ver, ondan sonra istediğin yere git. Evi 4 kişi istedi, vermediler. Birisi 3 yıllık kontrat yapmaya bile razıydı.'' Oblomov birden hatırladı. Sayfaya taşınacağı zaman Tarantiev bir kağıt getirmiş. O da hiç okumadan imzalayıvermişti. Hay Allah kahretsin. Ama benim eve ihtiyacım yok. Avrupa'ya gidiyorum. Avrupa'ya mı? Ha şu Alman'la. Yok canım, sen hiçbir yere gidemezsin. Niçin gidemezmişim? Pasaportum hazır, göstereyim istersen. Bavul bile aldım. Gidemezsin. Sen bir defa bana 6 aylık kirayı peşin ver. Param yok ki. Bul bir yerden. Ev sahibinin kardeşi Ivan Matyevich hiç boş laf dinlemez. Gider seni mahkemeye verir. Uğraşır durursun. Hem ben ona kirayı verdim. Sen parayı bana vereceksin. Nereden buldun bu kadar parayı? Sana ne canım? Eski bir alacağı aldım. Ver parayı hadi. Onun için geldim zaten. Peki. Peki bir gün gelirim de evi bir başkasına kiraya veririz. Şimdi bırak beni. Acele bir işim var. Ne biçim bir ev istiyorsun? Daha iyisini bulamazsın. Hem evi daha görmedin ki. Görmek de istemiyorum. Ne diye oturayım orada? Çok uzak. Nereye uzak? Merkeze. Hangi merkezi? Sana ne merkezden? Yatakta yatacak değil misin? Hayır, yatmıyorum artık. Nasıl yatmıyorsun? E yatmıyorum işte. Ben bugün, ne olmuş bugün? Yemeği evde yemeyeceğim. Sen parayı ver de hangi cehenneme gidersen git. Ne parası? Bugünlerde gelir ev sahibi kadınla görüşürüm. Hangi ev sahibi kadın? Ha şu ahbabım olan kadın. O ne anlar canım? Kadının kardeşiyle konuşman lazım. O zaman da anlarsın sen. Peki, onunla konuşurum. Evet, seni bekleyip duralım. Hayır, sen parayı ver de ondan sonra istediğini yap. Param yok, borç alacağım. Bari araba parasını ver. 3 gümüş ruble. Araba nerede? Neden bu kadar pahalı? Arabacıyı savdım. 3 ruble çok mu? Buna da zor razı oldu. Yol kötü dedi. Dönüş için de 3 gümüş ruble vereceksin. 22 ruble eder. Yarım ruble verir, belediye arabasıyla gidersin. Hadi, neyse al şunu. Oblomov 4 gümüş ruble verdi. Tarantiyev parayı cebine atarak, 7 ruble daha borçlusun. Yemek için de para ver dedi. Ne yemeği? Artık şehirde yemeğe yetişemem. Yolda bir lokantaya girip yiyeceğim. Bu taraflarda yemek çok pahalı. En az 5 ruble ister. Oblomov bir şey söylemeden bir gümüş ruble çıkardı, Tarantiyev'e attı. Çabuk kalkıp gitsin diye hiç oturmuyordu. Ama Tarantiyev hiç oralı değildi. Söyle uşağa da bana yiyecek bir şey versin. Lokantada yiyeceğim dedin ya. O akşam yemeği canım. Şimdi saat daha 2. Oblomov Zahar'dan yiyecek istedi. Zahar Tarantiyev'e sert sert bakarak hiçbir şey yok. Yemek pişirmedik dedi. Mihail Andreyevich beyefendinin gömleğini yeleğini ne zaman getireceksiniz? Hangi yelek? Hangi gömlek? Çoktan getirdim. Ne zaman getirdiniz? Taşındığınız sırada elimi vermedim mi? Denklerin birine sokmuştum. Şimdi de tutmuş benden soruyorsun. Zahar hayretten dona kaldı. Oblomov'a dönerek, Allah kuru iftiradan saklasın. Ne ayıp şey değil mi İlya İliç? Tarantiyev, evet bu masalları biliriz dedi. Herhalde içki için sattın bir de bana. Ben efendimin hiçbir şeyini içki için satmış değilim. Siz... Oblomov sözünü kesti. Peki yeter artık. Zahar sordu. Bizim süpürgemizle 2 bardağımızı alan kimdi? Hangi süpürge? Ah seni moruka. Bırak bunları da bana yiyecek getir hadi. Bakın İlya İliç bana nasıl hakaret ediyor. Evde hiç yiyecek yok. Bir dilim ekmek bile yok. Anisya da dışarı çıktı. Zahar bunları söyleyip odadan çıktı. Tarantiyev sordu. Peki sen nerede yemek yiyeceksin? Çok garip. Oblomov koruda gezmeye gidiyor. Evinde yemek yemiyor. Ne zaman yeni evine taşınacaksın? Sonbahar geldi demektir. Şu evi bir gelip görsene. Peki bugünlerde gelirim. Para getirmeyi de unutma. Peki. Evden bir şey istiyor musun? Ha dostum, evin tavanlarını, döşemelerini, kapılarını, her şeyini boyattılar. 100 rubleden fazla para harcadılar. Peki iyi etmişler. Oblomov birden hatırlayarak, ha bak sana bir şey söylemek istiyordum. Benim yerime adliyeye gidip bir vekaletname yaptırabilir misin? Ben senin avukatın mıyım? Canım yemek için sana daha fazla para veririm. Senin vereceğin para ayakkabılarımı eskitmeye değmez. Arabaya bin parasını veririm. Adliyeye gidemem ben. Neden? Düşmanlarım var. Beni mahvetmek için 1001 dolap çeviriyorlar. Peki kendim giderim. Oblomov kasketini aldı. Evi görmeye gittiğin zaman İvan Matiyeviç bu işini de görür. Çok yaman bir adamdır. Senin sonradan görme Alamanına benzemez. 30 yıl aynı sandalyede hizmet görmüş. Daireyi tek başına idare ediyor. Zengin adam da. Ama öyle arabaya falan binmez. Giyinişi de benimkinden farklı değildir. Ne etliye karışır ne sütliye. Fısıldar gibi konuşur. Öyle yabancı memleketlere gidip senin Alaman... Oblomov yumruğunu masaya indirerek... Tarantiyev, aklın ermediği şeylere karışmasan daha iyi edersin dedi. Tarantiyev'in gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı. Oblomov da gördüğü bu umulmadık öfke ona Stoltz'tan aşağı görülmek hakaretini unutturmuştu. Homurdana homurdana şapkasını aldı. Sana bir şeyler oluyor birader. Bu ne asabiyet böyle? Dirseğiyle şapkasını süpürdü, evirdi, çevirdi. Sonra Oblomov'un dolaba atılmış bir şapkasına baktı. Sen bu şapkayı giymiyorsun galiba. Kasket almışsın. Ver de bu yaz ben giyeyim şunu. Şapkayı alıp başında denemeye koyuldu. Oblomov hiçbir şey söylemeden şapkayı çekip aldı, dolaba attı. Sonra kollarını göğsünde kavuşturarak Tarantiyev'in çıkıp gitmesini bekledi. Tarantiyev şaşkınlıktan kapıyı zor buldu. Söylene söylene çıktı. Allah müstakını versin. Sen bir tuhafsın bugün. Hele İvan Matiyeviç'le bir konuş bakalım. Parayı getirmezsen karışmam. Tarantiyev gidince Oblomov sıkıntı içinde koltuğuna oturdu. Bu kötü ziyaretin bıraktığı boğucu havadan kolay kolay kurtulamadı. Nihayet sabahı hatırladı ve Tarantiyev'in soğuk hayali zihninden silindi, tekrar yüzü güldü. Aynanın önünde durdu, uzun zaman kendi kendine gülümseyerek kravatını düzeltti. Yanağında Olga'nın ateşli öpüşünün izlerini aradı. Kendi kendine. İki asla. Ama birbirinden ne kadar farklı. Birisi çoktan soldu. Öteki ise ne güzel çiçek açıyor. Sonra gittikçe derinleşen düşüncelere daldı. İçinde öyle bir his vardı ki aşkın ışıklı ve bulutsuz bayram sabahı geçmiş, aşk artık bir ödev olmaya, hayatına karışmaya, gündelik işleri arasına girmeye ve taze renklerini yitirmeye başlamıştı. Belki bu sabah onun son pembe ışığını görmüştü. Bundan sonra artık parlamayacak, sadece hayatını gizliden gizliye ısıtacaktı. Aşk hayatın içinde kaybolacak, onun güçlü fakat gizli kaynağı olacak. Basit gündelik bir hale gelecekti. Şiir bitmiş, hikaye başlıyordu. Mahkemelere koşmak, Oblomovka'ya gitmek, evi yaptırmak, çiftliği rehine vermek, yolu yaptırmak, köylülerle bitmez tükenmez konuşmalara girişmek, işi idare etmek, hasat yaptırmak, buğday öğüttürmek, hesaplar, kitaplar, kahyanın telaşlı yüzü, seçimler, mahkeme işleri. Bu kargaşalık içinde zaman zaman Casta Diva tekrar duyulacak. Acele bir öpüş, sonra hadi gene tarlalara, şehre, kahyaya, hesaplara. Misafirler gelecek ama onlardan da hayır yok. Konuşmaya başlayacaklar. Kim ne kadar şarap çıkarmış, hükümete ne kadar kumaş satmış falan filan. Nasıl olur? O bunların mı hayalini kurmuştu? Bu muydu hayat? Halbuki herkes sanki hayat buymuş gibi yaşıyor. Andrei de böyle yaşamaktan hoşlanıyor. Fakat düğün, evlilik hayatı ne de olsa hayat şiirin bir parçasıydı. İyi ya açılmış bir çiçek de güzel olabilirdi. Kendini Olga ile birlikte kilisede gördü. Olga beyazlar giymiş, başına portakal çiçeklerinden bir çelenk takmış. Halk arasında hayranlık mırıltıları. Olga heyecandan kabaran göğsü, başının her zamanki mağrur duruşuyla ona doğru eğiliyor. Utanarak elini uzatıyor. Herkese nasıl bakacağını bilmiyor. Bir gülüyor, bir gözleri yaşarıyor. Kaşının üstündeki düşünce çizgisi kımıldıyor. Evde misafirler gider gitmez gelinlik elbisesiyle bugünkü gibi kollarına atılıyor. İçinden karar verdi. Hemen Olga'ya gitmeliyim. Bunları yalnız başıma düşünemem. Herkese söyleyeceğim, herkese. Hayır, ilkin teyzeye, sonra barona. Stolz'a da yazarım. Kim bilir ne kadar hayret eder. Sonra Zahar'a söylerim. Ayakkabılarıma kapınıp sevinçten haykıracak, ona 25 ruble veririm. Anisya gelip elimi öpmek isteyecek, ona da 10 ruble veririm. Sonra sevinçten öyle bağıracağım ki herkes sesimi duyacak. Oblomov mutlu, Oblomov evleniyor diyecekler. Hadi şimdi Olga'ya, baş başa konuşuruz. Hayatlarımızı birleştirecek olan gizli yemeğini tekrarlarız. Olga'ya koştu. Olga onun hayallerini gülümseyerek dinledi. Fakat Oblomov koltuğundan sıçrayıp teyzeyle konuşmaya gitmek istediği zaman Olga kaşlarını öyle bir çattı ki Oblomov telaşa düştü. Olga parmağını ağzına götürerek yandaki odada oturan teyzenin duyamayacağı bir sesle ''Kimseye tek kelime söylemeyelim, daha vakit var.'' dedi. ''Aramızda her şey kararlaştıktan sonra niçin bekleyelim? Ne yapacağız öyleyse? İşe neresinden başlayacağız? Kollarımızı kavuşturup oturamayız ya. Yapacağımız birçok işler var. Ciddi hayat başlıyor.'' ''Evet, başlıyor. İşte ben ilk adımı atmak için teyzeye gitmek istiyorum ya. Bu iş son adım olacak. İlk adım hangisi? Adliyeye gitmek. Bir vekaletname yaptırman lazım değil mi? Peki, yarın giderim. Niçin bugün gitmiyorsun? Bugün mü? Seni böyle bir günde nasıl bırakırım Olga? Peki, yarın. Ya sonra? Sonra teyzemize söyleriz. İşte olsa da yazarız. Hayır, sonra Oblomovka'ya gitmek lazım. Andrei Ivanovich size köyde neler yapılacağını yazmıştı. Orada ne işiniz var ben bilmiyorum. Bina falan yaptırmak lazım galiba değil mi? Ah sevgilim, Stolz'u dinlersek dünyada teyzemize hiçbir şey söyleyemeyiz. Stolz'a kalsa ben önce evi yaptırmalıyım, sonra bir yol yaptırmalıyım, sonra okullar açmalıyım. Bir insanın ömrü bunları yapmaya yetmez. Olga, oraya beraber gideriz. Sonra? Ama nereye gideriz? Bir ev var mı orada? Evet, yok. Eski evde oturulmaz. Ön taraf perişan bir halde. O halde nerede otururuz? Burada, şehirde bir ev bulmamız lazım. Öyleyse şehre gidip ev aramalı. İkinci adım bu. Sonra? İlk adım yeter. Ondan sonra Oblomov tasa içinde düşünüyordu. Bu ne işti? Hani fısıltılı konuşmalar? Hani iki hayatı birleştirecek gizli anlaşmalar? Her şey ne kadar başka türlü oldu? Bu Olga da ne garip kız. Bir hali bir haline uymuyor. Bu kadar güzel bir anın tadına varamıyor. Sanki hiç hayal gücü yok. Bir türlü kendini hülyalara bırakamıyor. Önce vekaletname alınacak, ev aranacak. Tıpkı Andrei. İkisi de sanki acele yaşamak için anlaşmışlar. Ertesi gün Oblomov elinde bir dilekçe istemeye istemeye şehre gitti. Yolda esneye esneye etrafına bakınıyordu. Mahkemenin nerede olduğunu doğru dürüst bilmiyordu. Dilekçeyi nereye vermek lazım geldiğini sormak için Ivan Gerasimovic'e uğradı. İhtiyar adam Oblomov'u gördüğüne pek sevindi ve yemeğe alıkoydu. Ivan Gerasimovic sonra işin nasıl yapılacağını sormak üzere bir dostunu çağırttı. Kendisi uzun zamandır bu işlerle uğraşmıyordu. Yemek ve konuşma saat 3'e kadar sürdü. Mahkemeye gitmeye vakit kalmadı. Ertesi gün cumartesiydi. Mahkeme kapalıydı. Böylece işler pazartesiye kaldı. Oblomov, Viborg tarafındaki yeni evini görmeye gitti. İki yanı çitle kapalı uzun yollardan arabayla geçti. Nihayet bir polis kendisine aradığı evin ilerideki mahallede olduğunu söyledi. Oraya gitmek için üstünü çamur ve ot kaplamış çitli bir yoldan geçmek gerekiyordu. Oblomov, yolun iki yanındaki çiçeklere hayranlıkla baka baka yoluna devam etti. Polis bir avlunun ortasındaki eski bir evi göstererek işte burası dedi. Kapının üstünde şu yazı vardı. Müteveffa Katip Pişetnes'in zevcesinin evi. Oblomov arabayı avluya sürdürdü. Avlu bir oda kadardı. Arabanın oku bir köşeye çarptı. Ürken bir sürü tavuk gıdak gıdak diye bağırışıp uçuşarak dört yana kaçıştı. Kocaman bir kara köpek zincirini koparırcasına sağa sola atılıyor, var gücüyle havlıyor, atların başını ısırmaya çalışıyordu. Oblomov pencerelerin hizasında duran arabanın içinde oturuyor, bir türlü inmeye karar veremiyordu. Saksılarla dolu pencerelerden birkaç baş göründü. Oblomov arabadan güç bela indi. Köpek büsbütün azdı. Oblomov evin sahanlığına çıkan, başı kırmızı bir yazmayla örtülü ihtiyar, buruşuk yüzlü bir kadınla karşılaştı. "Kimi istiyorsunuz?" "Ev sahibi Bayan Pişenitsin'i." İhtiyar kadın şaşkın şaşkın başını salladı. "Belki Ivan Matyeviç'i görmek istiyorsunuz. Evde yok. Daireden daha dönmedi." "Ben ev sahibi bayanı görmek istiyorum." Bu arada evin içinde bir telaş tır gidiyordu. Pencerelerin kah birinden, kah ötesinden başlar uzanıyor. İhtiyar kadının arkasında kapı açılıp kapanıyor. Aralıktan yüzler görünüyordu. Oblomov etrafına bakındı. Avluda biri kız, biri erkek, iki çocuk onu merakla süzüyordu. Bir taraftan tulum giymiş, gözlerinden uyku akan bir mujik çıktı. Elini güneşe karşı gözlerine koyarak Oblomov'a ve arabasına tembel tembel baktı. Köpek durmadan havlıyordu. Oblomov yerinden kımıldar kımıldamaz yahut da ayağını oynatır oynatmaz büsbütün azıyordu. Oblomov sağda çitin üzerinden uçsuz bucaksız bir lahana bahçesi gördü. Solda birkaç ağaç ve bir yeşil kameriye vardı. İhtiyar kadın sordu. "Demek siz Agafya Matyevna'yı istiyorsunuz. Ne yapacaksınız?" "Söyle, kendisiyle görüşmek istiyorum. Burada birkaç oda tuttum." "Ha, siz yeni kiracısınız demek. Mihail Andreyevich'in arkadaşı. Biraz bekleyin, haber vereyim." Kapıyı açtı. Birkaç kişi birden kapıdan kaçışıp odalara dağıldılar. Gerdanı açık, dirsekleri çıplak, başı açık, beyaz tenli, şişmanca bir kadın göründü. Utana utana güldü ve kaçtı. Biraz önceki ihtiyar kadın geri dönerek "İçeri buyurun," dedi. Oblomov'u ufak bir antreden geçirerek geniş bir odaya götürdü, beklemesini söyledi. "Ev sahibi hanım şimdi gelir," dedi. Oblomov odayı gözden geçirerek kendi kendine "Allah Allah, köpek hala havlıyor," dedi. Birden gözüne tanıdık eşyalar ilişti. Bütün oda kendi eşyasıyla dolmuştu. Masalar toz içindeydi. İskemleler yatağın üzerine yığılmıştı. Şilteler, dolaplar, çanak, çömlek karmakarışıktı. Oblomov kızdı. "Hiçbir şey yerli yerinde değil. Bu ne rezalet?" Ansızın arkasındaki kapı hafifçe gıcırdadı ve biraz önce gördüğü açık gerdanlı, çıplak dirsekli kadın girdi. 30 yaşlarında vardı. Dolgun yüzü o kadar beyazdı ki kırmızılık yanaklarına geçemiyor gibiydi. Gözlerinin üstünde kaş yerine hafif bir çıkındı ve seyrek, açık renk birkaç tüy vardı. Kül rengi gözlerinde ve bütün yüzünde sade, masum bir ifade vardı. Elleri beyaz fakat kabaydı. Üstlerinde mavi damarlar görünüyordu. Elbisesi vücuduna yapışıktı. Kalçalarını şişirmek, belini daraltmak için hiçbir şey yapmadığı belliydi. Tek etekli bir elbise giyiyordu. Göğsü o kadar güzel, o kadar kusursuzdu ki hiç soyunmadan bir heykeltıraşa modellik edebilirdi. Sadece şalını çıkarsa yeterdi. Elbisesi şalının ve başlığının tersine eski ve yıpranmış görünüyordu. Misafir beklemediği için Oblomov gelince gündelik elbisesinin üstüne pazar günleri kullandığı şalı atmış, başına bir başlık geçirmişti. Odaya ürkek bir tavırla girdi ve Oblomov'un karşısına utana sıkıla oturdu. Oblomov ayağa kalkıp selam verdi. ''Madame Pşenitsin'le mi müşerref oluyorum?'' ''Evet, belki kardeşimle görüşmek isterdiniz. Daireden 5'ten önce gelmez.'' ''Hayır, ben sizi görmek istiyordum.'' Kadın Oblomov'dan mümkün olduğu kadar uzak bir yere oturdu. Ayaklarına kadar düşen geniş şalına baktı. Ellerini şalının altında tutuyordu. ''Burada birkaç oda kiralamıştım ama şimdi durum değişti. Şehrin başka bir tarafında bir yer arayacağım. Onun için sizinle konuşmaya geldim.'' Kadın dalgın dalgın dinliyor ve Oblomov'a anlamsız bir ifadeyle bakıyordu. Bir zaman sonra ''Kardeşim evde yok.'' dedi. ''Ama ev sizin değil mi?'' ''Evet.'' ''İşte ben de sizinle anlaşmaya geldim.'' Kadın ilk defa olarak Oblomov'un gözlerinin içine baktı. Sonra hemen başını önüne eğdi. Hep aynı sesle ''Ama kardeşim evde yok, işleri o bakar.'' dedi. Oblomov içinden ''Basit ama hoş bir yüzü var.'' diye düşündü. ''İyi bir kadın olsa gerek.'' Tam o sırada kapıdan küçük bir kızcağızın başı göründü. Agafya Matyevevna, Oblomov'u fark ettirmeden korkutmak ister gibi başını salladı ve küçük baş kayboluverdi. ''Kardeşiniz ne iş yapar?'' ''Dairede çalışır.'' ''Hangi dairede?'' ''Şu köylülerin kaybolduğu dairede. Adını hep unuturum.'' Tatlı tatlı gülümsedi. Sonra yüzü gene her zamanki halini aldı. Oblomov sordu. ''Burada kardeşinizle yalnız oturmuyorsunuz galiba.'' Kadın ''Hayır, rahmetli kocamdan iki çocuğum var.'' 7 yaşında bir erkek, 5 yaşında bir kız diye söze başladı ve yüzüne bir canlılık geldi. Bir de büyük annemiz var, hasta. Eskiden Akulina ile pazara gidebilirdi. Şimdi ayakları tutmuyor. Kiliseye bile zor gidiyor. Kilisede de ayakta duramıyor. Başka kimse yok. Bazı görüncem gelir bizde kalır. Bazen de Mihey Andreiç. Mihey Andreiç sık sık gelir mi buraya? Bazen gelip bir ay kalır. Kardeşimin çok iyi dostudur. Birbirinden ayrılmazlar. Bu sözlerden sonra kadının artık söyleyecek sözü ve düşüncesi kalmadığı için sustu. Burası ne kadar sakin. Köpek de havlamasa insan kimseler yok sanacak. Kadın cevap yerine gülümsedi. Sık sık dışarı çıkar mısınız? Yazın bazen çıkarım. Geçenlerde Boritane tarafına gittik. Oblomov kadının açılan şalının arasından bir yastık gibi rahat ve sakin duran göğsüne bakarak o taraflara çok giden olur mu diye sordu. Hayır, bu yıl çok olmadı. Sabahleyin yağmur yağmıştı, sonradan hava açtı. Yoksa çok giden olurdu. Başka nerelere gidersiniz? Başka yere pek gitmeyiz. Kardeşimle Mihey Andreiç balık avlamaya giderler. Gittikleri yerlerde balık çorbası pişirip yerler. Biz hep evde otururuz. Hep evde mi oturursunuz? Evet, hep evde. Geçen yıl bir defa Kolpino'ya gitmiştik. Yakındaki ormana da gittiğimiz olur. 24 Haziran kardeşimin isim günüdür. O gün kardeşimin dairesindeki arkadaşları bize gelirler. ''Siz hiç misafirliğe gitmez misiniz?'' ''Kardeşim gider. Ben de çocuklarımla Paskalya ve Noel günleri kocamın akrabalarına yemeğe giderim.'' Başka konuşulacak şey kalmamıştı. ''Bahçede çiçekler görüyorum. Çiçekleri sever misiniz?'' Kadın gülümseyerek ''Hayır'' dedi. ''Çiçek yetiştirmeye vaktim yok. Çocuklar Akulina ile Kont'un bahçesine gitmişlerdi. Bahçıvan vermiş. Bazıları da kocamın zamanından kalma.'' O sırada Akulina paldır küldür odaya girdi. Elinde kocaman bir horoz habire çırpınıp bağırıyordu. ''Bakkala bu horozu mu vereyim?'' diye sordu. ''Bırak şimdi git, görmüyor musun, misafir var.'' Akulina horozu ayaklarından baş aşağı tutarak ''Sorup gidecektim, bakkal 70 kapik veriyor.'' dedi. Agafya Matyevevna ''Hadi git, mutfağa git, çil horozu vereceksin, bunu değil.'' dedi. Utancından kızararak ellerini şalın altına soktu ve yere baktı. Oblomov ''Ev işleri.'' dedi. ''Evet, çok tavuğumuz var. Yumurta ve pirinç satarız. Buraya sayfaya gelenler ve kontunkiler hep bizden alırlar.'' Bunu söylerken Agafya Matyevna Oblomov'a daha rahat baktı. Yüzü iş sahibi insanların ifadesini aldı. Bildiği şeylerden konuşurken yüzündeki alıklık kayboluyordu. Aklının ermediği şeyler sorulunca sadece gülümseyip susuyordu. Oblomov eşyasını göstererek ''Bunları düzeltmek lazım.'' dedi. Bu defa kadın Oblomov'a sıkılmadan bakarak ''Biz düzeltmek isterdik ama kardeşim bırakmadı. Kim bilir dolaplarında, çekmecelerinde neler vardır.'' dedi. ''Bir şey kaybolursa bize kızarlar.'' dedi. Kadın bunları söylerken Oblomov'a hiç sıkılmadan bakabilmişti. Sözünü bitirince gülümsedi. Oblomov ''Kardeşiniz pek ihtiyatlıymış.'' dedi.